Sport Time. Sport Time.
Kıyaslanamaz yetenek, Bruce Lee. Uzak Doğu sporları özellikle 70'lerde çok popülerdi. Aynı dönemde herkes şiddeti estetik hale getirebilen Çinli bir aktörden, Bruce Lee'den söz ediyordu. Bruce Lee'nin sırrı aslında gösteriden uzak, gerçekçi ve fantaziye kaçmayan fantastik bir şovu beyaz perdeye yansıtabilmesiydi. Bruce Lee hayranlığı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de dövüş sanatlarına olan ilgiyi arttırmıştı. Ancak bizler yaşımız gereği şiddet ve estetik kavramlarının nasıl olup da yan yana gelebildiğini henüz anlayamamıştık. Zaten futbol tutkumuzun önüne hiçbir şey geçemiyordu. Fakat Bruce Lee muamması da son bulmalıydı. Koşar adımla gittiğimiz Ankara Cebeci sinemasında izlediğimiz o ilk Bruce Lee filminden sonra her şey netlik kazandı. Filmin adı "Dünyada Benden Büyük Yok". Biz bu ifadeyi biraz abartılı bulduk. Ancak sinema çıkışında hepimiz sanki birer dövüş sanatları ustasıydık. İzlediğimiz sahneler bizi öylesine etkilemişti ki birbirimize "Acaba biz de nunchaku kullanabilir miyiz?" gibi tuhaf sorular soruyorduk. O günden sonra Bruce Lee bizim için anlatılanlardan çok daha fazlasıydı. Hatta ertesi gün arkadaşlarım arasında filmin sahnelerini ayna karşısında tekrar edenler olduğunu da hatırlıyorum. Bruce Lee'nin yarattığı etki çok erken ölümüyle birleşince bu eşsiz yetenek gerçek bir efsaneye dönüştü. Zaten uzun yıllar Uzak Doğu sporlarının James Dean'i olarak anılmıştı. Bu unvanı sonuna kadar hak ediyordu. Çünkü kıyas kabul etmeyen bir yeteneğe sahipti. Nitekim Uzak Doğu sineması pek çok yeni yıldız üretmiş, çoğu Bruce Lee'nin şöhretine ulaşmayı denemiş fakat sonuç daima fiyasko olmuştu. Bruce Lee kısacık hayatına sadece 4 film sığdırabildi. Rol aldığı son filmi olan Ölüm Oyunu'nun çekimleri sırasında 33 yaşında hayatını kaybetti. Yıl 1973'tü. Uzak Doğu sporlarını konu alan filmler bugün hala milyarlar tarafından izleniyor. Fakat hiç kimse küçük ejder lakaplı bu usta oyuncunun şöhretine ulaşamadı. Ve görünen o ki yeni bir Bruce Lee asla gelmeyecek. Efendim merhaba, Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM ortak canlı yayınından Spor Daima programından selamlıyoruz sizi. Canlı yayında az önce okuduğum metin Özkan Pekesen'e ait. Özkan tam karşımda, Eda Kotanoğlu bu programın hazırlanmasında çok değerli emekleri olan arkadaşımız. Ana kumandada Sefa Hak'tan var. Telefon hattımızda İzmir Bakırşehir Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Ahmet Talimciler hocamız olacak. Ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyorum size. Az önce okuduğum, canlı yayında okuduğum bu metin, Özkan'ın koyduğu başlıkla "Kıyaslanamaz Yetenek Bruce Lee". Bir spor programında Uzak Doğu sporlarına da yer verelim istedik. Çünkü Bruce Lee efsanesi ölümünün üzerinden 50 yıl geçmiş olmasına rağmen hala devam ediyor ve belki de onlarca yıl daha devam edecek. Gerek hayatıyla, gerek 4 filmiyle, gerek muamma ölümüyle, ki muamma ölümüyle ilgili birazdan Özkan'dan bilgiler de alacağız. Gerek Çin'in Bruce Lee'ye sahip çıkması, karşı gelmesiyle, gerek Hollywood'daki Bruce Lee gerçekliğinin soru işaretleriyle dolu olmasıyla gerçekten farklı bir figür Bruce Lee. Ben şiddet sporlarına, şiddete dair spor dallarına ilgi duymuyorum diyenleriniz de çok olabilir. Onlardan biri de olabilirsiniz ama sporu bu manada çok da estetik hale getiren çok istisna, müstesna bir isimdi Bruce Lee. Bugün 30 dakika boyunca onu konuşalım istiyoruz ve hemen Özkan'a soruyorum. Özkan, ölüm bir muamma. Oradan başlayalım dilersen.
Şöyle, öylesine bir yetenek ve dönemine öyle bir iz bırakıyor ki, yani hakikaten yaşayan bir efsane derler ya, o biçimde bir şey var, bir algı var, korkunç bir ilgi var filmlerine. Artık sinema salonları dolup taşıyor. Tam da böyle
60'ların sonu, 70'lerin başları.
70'lerin başı. Dolayısıyla çok kısa sürede zaten bu şöhreti yakalıyor. Bu kadar ünlü bir insanın çok ani ölümü, yani kabul edilemez gibi.
Çok da sağlıklı.
Çok sağlıklı. İşte şöyle bir durum var. Yani haftanın 6 günü günde 8 saat çalışan bir bünyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani kendisi hakkında çok abartılı ifadeler de bulunur ama yani son derece sağlıklı. Zaten yaptığı hareketleri yapması başka türlü mümkün değil. Her neyse, birdenbire hayatını kaybedince
nasıl oluyor bu film çekimlerinde?
Şimdi şey var, işte Ölüm Oyunu adlı son filminde çektiği bir dönemde işte dinlenmek üzere otelinde çekiliyor falan. Daha sonra gece uyuyor. Sabah kalktığı zaman öldüğünü anlıyorlar. Birçok söylenti var. Başının ağrıdığı, başı ağrıdığı için de bir ilacı içtiği, ilacın ucunda bir tepkimeye sebep olduğu gibi bir şey var. En azından bir otopsi raporu var. Gerçekten yayınlanmış. Fakat şey var, başka komplo teorileri de ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Bir takım kişiler şey söylüyorlar, yani kendisinin kung fu sanatını ve kendi ürettiği Jet Kune Do'yu Amerika'ya öğretmesini kendi bir iç hesaplaşma gibi sanki.
Ülkesi Çin'in bunu kabul etmediği yönünde de.
Ve oradaki dövüş ustalarının daha çok, yani Amerika'da yine onların da açtığı okullar var. Bunu pek sıcak bakmıyorlar. Sürekli uyarılıyor zaten kendisi bunu yapmaması gerektiğini söylüyorlar. Bir taraf şundan bahsediyor. Hollywood'da ciddi bir giriş yapacağını, çünkü ilk filmlerini Hong Kong'da çektikten sonra inanılmaz bir karakterle karşı karşıya olduğunu anlayan Hollywood'da farklı isimlerin onu çekemediği, mesela işte çocukluğumuzda seyrettiğimiz Kung Fu dizisinin mutlak surette kendisine verileceği söyleniyor. Ama aradan bir zaman geçiyor, bir de bakıyoruz ki Kung Fu'da David Carradine'in ismi var. Yani o seyrettiğimiz Kung Fu karakteri. Dolayısıyla birçok söylenti var ama bir belgesel şöyle bitiyordu, hiç unutmuyorum. Eşi var Linda. Eşimin nasıl öldüğünden çok neler yaptığına odaklanırsanız daha iyi olur gibi bir ifadeyle bitiriyor belgeseli. Bu sefer o kör düğüm iyice açılması hale geliyor. Bugün halen büyük bir polemik konusudur. Hatta 93'te Bruce Lee Story adında bir film çevrildi ve çok başarılı bir film. Ki canlandırılması çok zor bir karakter olmasına rağmen orada da yine bu ölümüyle ilgili net bir ifade yoktu.
Yine evladıyla ilgili de bir şeyler oluyor galiba.
Elbette.
Onu da çok kısaca.
Bruce Lee işte 64 ve 65'te iki çocuk sahibi oluyor. Biri Shannon, diğeri Brandon Lee. Dolayısıyla tabii ki hani kendisine çok öykünüyor Brandon. Birlikte işte fotoğrafları var yüzlerce. Ona da öğretiyor bir sürü dövüş sanatlarını. Tabii ki Bruce Lee öldükten sonra Hollywood bir sektör ciddi anlamda onunla ilgileniyor. O da çok başarılı çünkü. Tabii babası kadar değil ama sonuçta sadece Bruce Lee'nin oğlu olması bile bir etki yaratıyor.
Başlangıç noktası için önemli.
Fakat şöyle bir şey oluyor. Bir film setinde zannederim Crow adlı bir film. Çok da tutulmuştu o dönemde. Çok böyle şey kaotik, değişik de bir filmdir. Karanlık sahneleriyle falan. Biraz bilim kurguya yakındır. O filmlerin çekim sırasında işte bir şey var. Bir sahne var. Bir ateş edilmesi gerekiyor falan. Tabii ki bir dublör onu yani bir kuru sıkıyla gerçekleştirecekler. Fakat o ateş edildiği zaman içinde gerçek bir kurşun olduğu anlaşılıyor. Onunla da ilgili sayısız soruşturma geçiyor.
Orada ve hayatını kaybediyor mu?
Kaybediyor ve evet, film setinde ölüyor fakat soruşturma bir sonuçlanmıyor.
Yani o zaman bütün bu komploları haklı çıkaracak bir olaylar silsilesi
var gibi. Var zaten 93'te çevrilen filmde de şöyle bir şey var. Artık onlar da Çinlilerin bir bakışı anladığım kadarıyla. Bruce Lee doğumu itibariyle burç olarak Ejder Burcu'nda olduğunu söylüyorlar. İşte Ejder Saati gibi bir takım şeyler var. Onların tanımlamaları, kendi kültürleri
falan. Tabii onların takvimleri falan da var.
Ve bu tür insanların bu saatlere denk gelen ya da o burca denk gelen insanların çok özel insan olduğuna inanılıyor. Yine onların o kültüründe. Velhasıl bir şekilde ailenin bir lanetli olduğu gibi bir şey var, söylenti var. Mesela filmde de gösteriliyor. Bruce Lee sürekli olarak bir rüya görür. Rüyada çok devasa bir samuray, ya o samuraya benzer bir yaratık. Onu öldürmeye çalışır. Her seferinde kan teri içinde uyanır falan. Dolayısıyla bu şeyden, psikozdan bir türlü kendini kurtaramaz. Onu zaten yaşarken hayatında etkileyen böyle mistik bir şey olduğu da söylenir. İşte bunların tabii hepsi birer komplo teorisi. Dediğim gibi ama bu filmde işlenmişti. Dediğim gibi yani bir sonuca varılamadı.
Sen şimdi bu bir sayfalık metinde çok güzel özetlemişsin. Hani ilk cümlende şu şiddeti estetik hale getirebilen Çinli bir aktörden söz ediyorsun.
Şimdi bu şeyle de ilgili yani işte karate, tekvando bir...
Ki artık bu spor dallarının hepsi olimpiyatlarda şurada burada var.
Kesinlikle var. Çünkü burada o neden seyrediyor? Bir insanın bir şeye ne kadar odaklanabileceği, ne kadar konsantre olabileceği gibi bir sürü bir konuyu özetleyen bir gösteri o. Tamam bir galip bir mağlup var ama şey var yani bunu bir şiddetten ziyade bir şeye odaklanabilme yeteneği olarak da görmek gerekir. Hakikaten felsefesi falan çok derindir, uzun uzun anlatmak gerekir burada. Tabii ki bunları söylemek çok uzun sürer. Dolayısıyla bir de estetik hale getirmek, bütün bu odaklanmayı estetik hale getirmek de biraz Bruce Lee ile alakalandırılıyor. Çünkü evet dövüş sanatları bütün dünyada çok ünlü, herkes tarafından biliyor ama bu ünü kesinlikle Bruce Lee ile alakalı. Hı hı. Çünkü öyle bir karakter çıkıyor ki işin içerisinden ve yaptığı işi öyle bir sunuyor ki daha önce de sunanlar vardı. Hı hı. Fakat bu o kadar estetik ki mesela İtalya'da çekilen Ejder'in Yolculuğu adlı filminde mesela Chuck Norris'te bir sahnesi vardır. Yani hala bugün günümüzde yapılan dövüş sanatları sporlarının hiçbirinde ki çeken aktörler, filmleri çeken aktörler şöyle bir ifade bulunuyorlar. Yani o bir Bruce Lee'yi bir kenara bir bırakalım, biz kendi filmimize odaklanalım. Neden? Yani bir karşılaştırma yapacağız. Oraya ulaşmak çok zor, hatta imkansız. O yüzden biz yaptığımız, ürettiğimizle ilgili ne kadar estetik olduğuyla ilgili konuşalım gibi ifadeler de bulunuyor. Halen ve popülerliği hiç bitmiyor. 50 sene geçmesine rağmen sürekli olarak farklı olaylarla mesela bilgisayar ortamına aktarılarak yeniden kendisinin şeyinin bir prototipinin yaratılarak yeni filmler çekileceği. İşte başka buna benzer o kadar çok şey çıkıyor ki ve hiç durmadan yeni ele geçmemiş yeni belgelerle yeni belgeseller çekiliyor. Yani hiç popülaritesi hiç dinmedi 50 yıl boyunca.
Evet, soluksuz anlattın, çok güzel anlattın. Çok teşekkür ederim. Bir Ahmet hocama ulaşalım.
Elbette.
Hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Sağ olasın. Özkan'ı sen de dinledin herhalde.
Evet.
70'ler hani hep konuşuruz biz akranız diye. Mesela Özkan çok güzel Ankara Cebeci sinemasına gidip bu filmi izlediğini anlatmış metinde. Ben de çocukluğuma geri dönüyorum. İşte 70'lerde Susurluk'ta 4 tane kapalı sinema salonu vardı. Orada bir iki böyle Bruce Lee filmi izlediğimi hatırlıyorum. Ama sonrasında çok böyle ilgimi çekti mi diye düşündüm. Bu programı, bu seriyi kurgulayalım derken geçtiğimiz günlerde çok çekmemişti. Senin kişisel tarihinde Bruce Lee nerede duruyor Ahmet Hocam?
Vallahi benim kişisel tarihimde çok önemli bir yerde duruyor. Ben Bruce Lee filmlerinin hepsini seyrettim. Ama seyretmenin de ötesine geçerek karşıya kadar... Hayal Sineması isminde bir yazlık sinema vardı. O zamanlar yazlık sinemalar da vardı tabii. Onu tabii. da ekleyelim. En azından beni dinleyenlere yazlık sinema, kapalı kışlık sinema. Ve ben çocukluğumda o yazlık sinemanın karşısında bir terzi dükkanında çıraklık yaz aylarında çalışıyordum. Orada yazlık sinemaya sık sık gidip geldiğim için afişleri almıştım. Yani o film afişlerini alıp evime getirmiştim.
Vay be.
Öyle bir anım var. Yani
keşke dursa o afişler ama
keşke,
muhtemelen.
Tabii ki şimdiki aklım olsa tabii ki şey yapardım ama ne yazık ki üzerinden çok uzun zaman geçti. Onu da söylemek lazım.
Tabii.
Yani şöyle bir giriş yapmak lazım. Şimdi bazı spor dalları var ve bazı sporcular var. Bunları konuştuk. Hı-hı. Muhammed Ali gibi, Michael Jordan gibi. Hı-hı. Yani bu isimleri konuştuk ve bu isimler hakikaten Maradona gibi, Pele gibi. Yani bu isimler hakikaten yapmış oldukları spor dallarıyla beraber tüm dünyada ilgiyi üzerlerine topluyorlar ve değişimi beraberinde getiriyorlar. Şimdi Bruce Lee açısından da yani Bruce Lee öncesi ve sonrası var. Yani Bruce Lee tüm dünyada bakın uzak doğudan o kadar uzakta olan bir ülke burası Türkiye. Ama bu ülkede eğer insanlar dövüş sporları konusunda kafalarında bir şey uyandıysa bunun arka planında Bruce Lee var.
Evet.
Yani o popüler kültürün taşıyıcısı olan sinema filmlerinin büyük bir etkisi var burada. Hı. O yüzden de insanlar oradaki gibi olmak, oradaki gibi hayatlarını sürdürmek ve tabii şunu da belirtelim. Bu filmlerde Bruce Lee karakteri hep iyi karakterdir. İyi roldedir. Ve hep o kötülüklerle, şeylerle mücadele eden, Hatta bazı filmlerde dövüşmekten imtina eden bir adam rolündedir. O yüzden de gerçekten Bruce Lee ortaya koydukları çok büyük şeyleri başarmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sonra da yani bir şunu da ekleyeyim. Yani karşımızda aslında öyle sıradan bir adam yok. Felsefe okumuş.
Tabii.
Yani olayın başka boyutlarına vakıf olmuş bir adam var karşınızda. Yani olayı sadece böyle sinema görsellik taşıyan işler yapan bir adam yok.
Yani vurdulu kırdılı hayt huyt diye geçen bir ömür değil diyorsun. Onu
öyle bir adam yok karşımızda.
Peki tam hocam bu ölümüyle ilgili muammada sen nerede duruyorsun? Çok soru işaretleri çok baskın geldi bana. Zaten evet, biliyordum ama Özkan yani, da vurgu yapınca.
Ya onu şuradan biliyorum. Hem kendisinin hem oğlunun Brando Lee'nin de öldürülme ihtimalinin çok daha yüksek olduğu. Yani o komplotörleri ne yazık ki düşündüğümüzde çok da uzak kaçmıyor. Yani her ikisinin de benzer şekilde ölmüş olması ve hani sinema setinde hayatlarını kaybetmiş olmaları soru işaretini arttırıyor. Bir de bunun çözülmemiş olması.
Evet.
Yani baktığınız zaman burada bir muamma var ve o muamma çözülmedi, hala çözülmedi. O yüzden de gerçekten Bruce Lee için şunu söyleyebiliriz belki. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sonra orada bütün o sistemi sarsıyor. Yani sistem var olan dövüş okulları, bütün o sistemi alt üst ediyor. Hatta şeyler var orada. Daha sonra filme çekilmiş olan, yani kameraya alınmış olan bir takım görsel malzemeler var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin belli alanlarda üst düzey kişilerle dövüşüyorlar. O sahneler var.
Hmm.
Ve oralarda da Bruce Lee çok muhteşem şeyleri başarıyor. Onları görüyorsunuz. Ve hakikaten de yani bu kişinin ölmesinin arkasında bir takım soru işaretleri var mı yok mu, o biraz daha işte farklı tarafa çekiyor sizi.
Sanki bütün bu olan bitenler soru işaretlerini senin de vurguladığın gibi öne çıkarıyor değil mi?
Evet, kesinlikle öyle öne çıkartıyor çünkü yani bir Hollywood sinemasına gelmeden önce yapıp ettikleriyle çok ses getiren bir adam var. Yani çektiği filmlerle gerçekten çok ilgi çekiyor.
Yani öyle, Hollywood yani, Hollywood kendi mecranda akan düzeninin bozulacağından da mı korkmuş olabilir? Böyle bir yorum da yapabilir
ya, o da olabilir ama onun yanı sıra oradaki iktidar odaklarını tehdit olarak algılayan, yani şimdi düşünün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dövüş okulları silsilesi var. Ve orada siz geliyorsunuz buraya ve oradakilerden çok daha farklı bir dövüş stilini, onlardan daha üstün olduğunu ispatlıyorsunuz.
O iş öyle yapılmaz, böyle yapılır yani, deyip böyle bütün sistemi yani sarsıyorsun.
Bir anlamda bizim klasik lafımız var da çomak sokuyorsunuz.
Evet, evet. Hocam sen bir soluklan bakalım, Özkan nereden devam edecek? Evet Özkan'cığım.
Şimdi hocamın söyledikleri o kadar güzeldi ki aynen katılıyorum. Devamında da şöyle şeyler oldu mesela bu okul mevzunda. Hı. Şimdi okula gelen herhangi biri değil. Kerim Abdülcabbar geliyor okula. Hı. Yani NBA'in en üstündeki bir basketbolcu. Ya da Steve McQueen geliyor, dönemin özellikle en ünlü aktörlerinden bir tanesi. Onu James Coburn devam ediyor. Ki aynı isimleri cenazesinde de görürüz. Hocamın bahsettiği görüntüler James Coburn'la olan mesela görüntüleri vardır. Yani çok ciddi insanlar bunlar ve çok ciddi para kazanan da insanlar Amerika'da. Hmm. İşte o zaman bambaşka bir hayat var. Oraya da girmesi yavaş yavaş başlıyor. Ne yazık ki bir ırkçı bakış da var. Hani Çinli vesaire gibi. Tabii. Şimdi onun da arkasına geçen mesela Linda eşiyle evlendiği zaman Linda eşi son derece eleştiriyor çevresi. Neden böyle falan diye. O da diyor ki ya benim birlikte olduğum insanın nasıl bir kalitede olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela aynı adam hocamın söylediği gibi felsefe
Linda mezunu. Amerikan vatandaşı mı?
Evet.
Tabii oradan da şey yapıyor.
Üniversitede mesela Hegel ya da Kant üzerinde tezler falan yazıyor. Sadece bununla kalmıyor.
Sen şimdi anlatırken aklıma geldi, çok saçma bir soru mu ama oturuyor mu? Muhammed Ali ile de bence mutlaka yolları kesişmiştir.
Var
yani.
Kesinlikle. Şunu da röportajlarından öğreniyoruz. Diyor ki Muhammed Ali çok farklı bir karakter. Büyüklüğünü söylüyor ki Bruce Lee'nin böyle bir şey söylemesi çok zordur. Biraz kibri de var o şeyine, nasıl söyleyeyim. Şöhretine yakışan da bir kibirdir aslında ama Muhammed Ali'den bütün ayak hareketlerini öğrendim için sürekli olarak onun maçlarını izliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Gençliğinde işte çok böyle yani aktif bir adamken bir kavgaya karışıyor. Ve bacaklarının yeterli güçlü olmadığını düşünüyor. O gün temiz bir dayak yemiş özetle. Hmm. Dolayısıyla ayaklarını geliştirmesi gerektiğini düşündükten sonra Muhammed Ali'yi örnek alıyor. Dikkat ederseniz filmlerinde rakibin etrafında böyle şey yaparken, gezinirken diyeyim artık, konsantre olurken benzer, tam değil elbette. Hmm. Onu daha karate ya da işte yaptığı şeyin ismini Jet Kundo olarak adlandırır. Ona yönelik bir hareketler silsilesini görürsünüz. Yani gördüğü bir şey de kendisine aktarmaktan çekilen biri de değil. Hmm. Dolayısıyla ama tabii ki büyüklüğünü farklı bir şekilde gösteriyor. Muhammed Ali'nin hayatında bunun yeri var.
Ahmet Hocam, Muhammed Ali ile ilgili soruma da cevap aldığım andan itibaren benim için aslında konu kapandı. Yani bu ölüm kesinlikle bir doğal ölüm değil diye net olarak ben fikrimi beyan edebilirim.
Muhammed Ali figürü ne kadar önemli bir figür olduğunu daha önce konuşmuştuk. Yani o yüzden ne kadar Amerika Birleşik Devletleri içerisinde ses getiren bir figür olduğunu konuşmuştuk. O yüzden de düşündüğümüzde hakikaten Bruce Lee'nin ölümünün arkasında az önce Özkan Pekes'in de saymış olduğu gibi. Yani orada bir takım isimler var. Kerim Abdülcabbar mesela. Tabii. Filminde beraber karşılıklı oynuyorlar.
Tabii.
Yani Chuck Norris de karşılıklı oynuyorlar. Yani o dönemin önde gelen bir takım isimleriyle bir araya gelmesi, o da rahatsızlık yaratıyor ki Muhammed Ali de bunlardan bir tanesi. Tabii. Yani hakikaten de Bruce Lee'nin filmlerini izlediğiniz zaman en çok ilginizi çeken şeylerden bir tanesi az önce söylemiş olduğu gibi o Muhammed Ali'ye benzeyen ayak hareketleri, sürekli etrafında rakibinin dönmesidir. Yani Muhammed Ali'de gördüğümüz o dövüş, ringde gördüğümüz sahneleri bu kez sinemada görürüz ve çok etkili olur.
Çok önemli bunlar. Bir de şimdi Özkan'ın yayın öncesinde verdiği bir not var hocam. Ben bunu da bugün öğrendim. Li Jun Fan'mış gerçek adı, evet. Bruce Lee'nin. Biliyor muydun sen bunu hocam?
Daha önce, evet.
Okumuştum. Buradan da biraz devam edelim Özkan.
Şimdi ismi tabii ki Bruce Lee'ye dönüşmesinin bir hikayesi var. Anne babası aslında Çin tiyatrosunda sanatçılar. Hmm. Yani Bruce Lee zaten bir aktör olarak sinemaya girmeden önce
o sahnenin tozunu yüten bir kültürden,
evet,
geliyor.
Hatta yani. 12 ve 14 yaşları civarında bir takım filmlerde de rol veriliyor ama yapısı gereği çok aktif ve kötü çocuk rolleri veriliyor. Ama isme tekrar dönersem, böyle bir sanatla ilgisi var demek istedim. Ailesi bir Çin tiyatrosunun Amerika'ya turnesi sırasında Bruce Lee doğuyor Amerika'da. Dolayısıyla San Francisco'da bir hastanede kalırken işte çekik gözleri falan, çok sevimli bir Çinli bir çocuk. Oradaki bir hemşire diyor ki bunun adı Bruce olsun. Bruce oradan geliyor. Aslında ismini biraz önce söylediniz. Dolayısıyla buraya dayanan bir hikayesi var. İşte sanatla hep
Lee'de için. Gene Çin'e dair.
Fakat çok aktif olduğu için, işte biraz da kendini sınırlayamayan bir tip olduğu için babası onu Amerika'ya yollamak zorunda kalıyor. Diyor ki sen gideceksin ve okuyacaksın. Oraya gittiği zaman lokantalarda çalışıyor. Yine başı beladan kurtulmuyor ama bir lokantada bir şeyi var. Patronu. Diyor ki otur bakalım. Diyor ki o kadar yeteneklisin ki. Yani kavga ederken bile diyor, insanı kendine hayran bırakıyorsun. Senin okuman gerekiyor. Washington Üniversitesi'ne başlıyor. Devamında felsefe okuyor. Dediğim gibi master'ını yapıyor. Her şeyi yaptıktan sonra diyor ki madem bu kadar iyi dövüşüyorsun o halde bunu öğret. Mesela olay buraya doğru gidince Amerika'da işte yavaş yavaş okulları açmaya başlıyor.
Bu tür sporlarda hep söylenir ya Özkan. Yani hücum değildir, amaç savunmadır. Hani bir tehlike anında kendini korumaktır diye. Bruce Lee'de de böyle bir felsefenin olduğunu söylüyor.
Şimdi Bruce Lee'de şöyle bir felsefe var. Hep suya benzetir şeyini. Yani kendi felsefeni de suyla açıklamaya çalışır. Der ki işte çaydanlığa giren su çaydanlığın şeklini alır. Bardağa giren su bardağın şeklini alır. Siz de bir, yani her bulunduğunuz yerin o şeklini alabilmelisiniz. Hatta başka bir örnek de verir. Der ki bir yerde bir işe mi girmeye çalışıyorsunuz? Oraya başka insanlar da talipler falan. Kendinize şu baskıyı yapabilirsiniz. Ya beni almazlar. O daha şanslı. Vesaire vesaire. Hem der olaya negatif bakıyorsunuz. Hem kasılıyorsunuz ama bir şey de yapmıyorsunuz. Mutlaka en ufak olasılığı değerlendirmelisiniz. Dövüşte de bu böyledir.
Yani öğrenilmiş çaresizlik duygusuna...
Evet, işte adam şu kadar uzun boylu veyahut da şu kadar pazuları geniş ya da şu kadar halter kaldırabiliyor. Bunlar boş verin diyor. Açığını bulmanız gerekir. Ve bunu yaparken de bu su örneği gibi olduğu gibi bir şekilde bir biçim almalısınız. Asla geri adım atmamalısınız. Kararlılığınızı göstermelisiniz. Hatta Çin dövüş sanatlarının geneline de eleştirisel bakar. O yüzden kendi stilini yaratır.
Kendi stilini oradan yola çıkar. Hocam Özkan su örneğini verince Bruce Lee üzerinden benim de aklıma o büyük tanımlama geldi. Geçmiş ve gelecek suyun suya benzediği kadar birbirine benzer diye. Değil mi? İnanılmaz bir sosyolojik tespittir bence bu da.
Yok, kesinlikle haklısınız. Yani su örneğiyle ilgili olarak şunu söylemek lazım. Yani aslında Bruce Lee'nin bütün hayatı boyunca o sudan su örneğini hayatına böyle temel noktasına koyduğunu görüyoruz. Ha, bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Bu su meselesiyle ilgili olarak geçenlerde de bir yazı okumuştum. Yani Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili olarak aşırı su tüketiminin de etkili olabileceğini söyleyen bir takım düşünceler de var. İşin bir de bu tarafı da var.
Anladım.
Yani böbreğinin
iflas ettiği çok gereğinden
daha fazladan, normalden daha fazla çok su tüketmekten dolayı iflas ettiğini söyleyen açıklamalar da var.
Tezler
de var. Parantez olarak ekleyeyim.
Tamam. Yani bu hadi Bruce Lee için bunu ekledik ama Brandon Lee için neyi ekleyeceğiz?
Ha tabii Brandon Lee için ekleyemeyiz. Yani evet. Orada durum bambaşka. Ama karşımızda hakikaten yaşadığı çok kısa ömrü içerisinde müthiş tarihe iz bırakmış olan bir adam var.
Evet.
Yani bir efsane var. Yani burada daha önce sözünü ettiğimiz gibi işte Muhammed Ali gibi, Michael Jordan gibi, işte Maradona gibi bir efsane var karşımızda hakikaten. Yani dünyada dövüş sanatları dediğiniz zaman onun sinemaya, beyaz perdeye yansıdığı dediğiniz andan itibaren söylenen tek isimdir Bruce Lee.
En tepeye ve yazacağınız isim var değil mi?
Oradan sonrakiler hepsi de onun onun gölgesinde olduklarını bilirler ve ona göre davranırlar. Evet. Yani
hocam,
onlar da hatta filmlerde zaman zaman onun taklit ettiklerini, onun hareketlerini yaptıklarını görürsünüz. Yani bu ne kadar büyük bir adam olduğunu, ne kadar büyük bir kişi olduğunu da bir göstergesi.
Ne kadar erken bir kayıp olduğunun da göstergesi. Çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica
süremizin
ederim,
sonuna geldik. Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere.
Özkan'cığım
son 40 saniye.
Hemen söyleyeyim. Bruce Lee'den o kadar etkilendi ki mesela biz kendi özelimizden bahsedersek onun filmlerinde bir şey vardır. Mizansen yani bir senaryo vardır. Çok basittir. Asıl olan onun yeteneğini izlemektir. Ama o filmlerde iki okul birbirine mesela kavga eder. Türkiye'deki karate okullarının filmden çok etkilenip birbirleriyle kavga ettiğini bile hatırlıyorum. Sonra tekrar barışıyorlar kardeşler ama film nasıl etki ettiyse demek ki öyle bir ruh haline bile girebiliyorlardı. Bu da bu işin böyle tabii esprili yani.
Tıpkı hani sizin sinemadan çıkıp ertesi gün ayna karşısında bürüstü hareketleri yapmanız gibi.
Evet.
Sevgili dinleyiciler, bu haftalıkta Spor Daima'dan bizden bu kadar. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Profesör Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunan ismi ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya bir başka başlıkla yine karşınızda olabilmek ümidiyle halasmaladık.
Spor Daima. Spor Daima.